Ayrım 4, sayfa 34. 3 Temmuz. İşte bilmem ne kadar zaman oluyor ki her sabah İstanbul'a inmek istediğim halde muvaffak olamıyorum. Her gün bir bahane icat ederek kalıyorum. Buraya geldiğimin ilk günleri muntazam bir halde inerken sonra birden bu adetten vazgeçtim. Dün onlar kalendere gidiyorlardı. Ben burada yalnız kalmamak, bu vesileyle İstanbul'a inmek istedim. Sonra bir hiç sebep oldu. Gene inmedim. Bakınız nasıl bir hiç. Sabahleyin erkenden kalkmış, ara sıra adetim olduğu üzere balık tutmak için rıhtıma inmiştim. Güneş epeyce yükseldikten sonra yalıya girdim. Esvabımı değiştirmek üzere yukarı çıkıyordum. Nevin henüz uykudan kalkmış, saçları dağınık, çehresi çatık, beyaz gecelik esvapları içinde mühmel ve perişan ayaklarında terliklerini çarparak merdivenden iniyordu. Yanımdan dargın birisi gibi yüzüme bakmayarak haşin bir yürüyüşle geçiyordu. Bilmem neden, onun bana böyle bakınmadan geçmesine müsaade edersem, tahammül olunamayacak bir azap duyacağını zannederek latife etmek istedim. Küçük hanım bu sabah gene hiddetli uyanmışlar, dedim. O birden hemen tutuşmuş bir mücessem şimşek gibi döndü. Ters cevap vermek için yaratılmış zanoğlundan hafifçe yukarıya kalkık dudağını uzatarak, "Yok, bakınız ben hele uyku sersemiyken latifeye tahammül edemem," dedi. Bu, şu hırçın kızdan beklenilecek tabii bu cevap ve buna bir gülmekle mukabele etmek de pek tabii bir şey iken ben, ne için bilmem, derhal bundan çıldırasıya müteessir oldum. Bu kızı şu dakikada bir terbiyesiz mahluk gibi tokatlayacaktım. Eminim ki benzim sapsarıydı. Sesim titriyordu. Şüphesiz bir gün evvel geçen vakada buna yardım etti. Sizi artık sıkıyorum zannederim. Teşekkür ederim ki haber verdiniz. Bugünden sonra size bu kadar ağır gelen adam artık sizi kendisinden kurtarmış olacak. O, hiçbir cevap vermeden, hatta cümlenin yarısını beklemeden merdivenden indi. Şu dakikada tamamıyla ciddiydim. Bu hiç, belki her gün bir nevini gördüğüm hırçınlıklarından, bir numune olmaktan başka bir şey olmayan bu vaka, beni o kadar kızdırmıştı ki, bu cümle ağzımdan böyle bir çırpıda çıkarken düşüncemin aynıydı. Hem artık devam mümkün değil. 1,5 aydan beri çok işkence çekiyorum. Bunun en güzel neticesi bu olacaktı. Ertesi gün ineceğimi gece söylemiştim. Bugün yalnız çantamı beraber alarak inmiş olacağım. Fark o kadar büyük değil. Odama girdiğim zaman ilk işim çantamı karyolamın altından çıkarmak oldu. Onu ta ortaya çektim. Masamın üstünde perişan duran kitaplarıma gittim. Bunları karmakarışık, paket paket toplamaya başladım. 2-3 destesini çantamın içine attım. Bir destesini daha alıyordum. Gıcır. Başımı çevirmedim. Elimde o bir deste kitapla dönemiyordum. Bir ses, "İhsan Bey," dedi. O vakit perişan çehremle döndüm. O gene 2 dakika evvelki haliyle perişan saçları, gecelik gömleği, terliklerinde çıplak ayaklarıyla oradaydı. Gülmeye çalışarak, "Latife diyorsunuz," dedi. İçeriye girdi. Beni güldürmek için tebessüm dudaklarından silinmiyordu. "Hayır," dedim. "Pek ciddiyim." O gülmekte devam etti. "Mümkün değil." Çantamın önüne çömeldi. Gözleriyle bana gülerek elini çantaya soktu. Şimdi kitapları alıyor, çantadan dışarıya çıkarıyordu. "Hayır," dedim. "Madem ki sizi latifelerimle sıkar imişim, o halde..." Canım ağlamak istiyordu. Bu bir hiçten gülünç olmak tehlikesine katlanarak bir facia çıkarmak istiyordum. Evet, bir faciaya ihtiyacım vardı. Nasıl tabir edeyim? Ağlamaya susamıştım. "Beni rahatsız ettiniz. Az kaldı, beni öldürüyorsun. Öldürüyorsunuz," diyecektim. O hayretle bana baktı. Şimdi gülmüyor, korkuyordu. "Ben mi? Ben mi?" dedi. "Ben mi rahatsız ettim?" "Evet siz," diyecektim. Bu küçük hırçın kızın hayran yüzüne çılgın gözlerimi sokarak diyecektim ki, ''Evet siz, hepiniz beni rahatsız ediyorsunuz, beni eziyorsunuz, bilseniz neler yapıyorsunuz.'' Ve bu sözleri söylerken feryat edecektim, bağıracaktım, ağlayacaktım. Lakin öyle olmadı, gözyaşlarına nevini salıverdi. Benim karşımda bu ağlayan gözleri nasıl saklayacağını bilemeyerek, ayağa kalkarak, yarım bir vaziyetle kapıya dönmüş, orada hıçkıra hıçkıra ağladı. Şimdi ben ne kadar çocuk, ne kadar gülünç olduğumu tamamıyla anlamıştım. Şimdi utanıyordum. Şimdi bu vakaya bir isim bulamıyordum. Nihayet ona yaklaştım. Ellerini tuttum. Ağlıyor musun Nevin? Bana bak, ağlamayacaksın değil mi? Ben senin bir büyük kardeşin değil miyim? Seni daralttın mı Nevin? Diyordum. Bu büyük kardeş tabiri dilime nereden dolaşmıştı? Büyük kardeş. Bu tabir beni ne kadar tefrih etti. Evet kardeşi. Bu hırçın kızın, hepsinin, Güzin'in, Ali'nin, Sami'nin büyük kardeşi. Bunda bir garip lezzet, bir zevk duyuyordum ki o dakikaya kadar kalbimi kemiren üzüntüleri birden teskin ediyordu. O şimdi gülerek bana bakıyordu. Siz de yemin edin bakayım, bugün gitmeyeceğinize yemin edin. Bugün hepsi gittikleri halde ben inmedim ve amcamla beraber akşama kadar güvercinlikte zevrakla kesmeden ne çeşit yavru alınabileceğini düşündük. Halbuki ben neler düşünüyor, ne müşkil bir bahsin muhal haliyle uğraşıyordum. Bu akşam hepsi gayet neşeli geldikleri halde Melha'yı büsbütün sararmış, büsbütün zayıflemiş gördüm. Bu zavallı kızı şimdi gördükçe hep ağlamak istiyorum. Sofrada gene bulunmadı. Gece rıhtıma çıkmak için hepimizde bir heves uyandığı halde odasından çıkmak istemedi. Bilmem niçin bu evin içinde herkese hasbihallere girişmekten sıkılmıyorum da bu kıza iki söz söylemekten bir korku hissediyorum. Onun da benden bir kaçışı, bir uzaklanışı var. Halbuki onunla görüşsem, sırrına biraz vukuf hasıl etsem. 6 Temmuz. Onun muhakkak benden kaçıyor zannolunan bir hali var. Önüme tesadüf ettikçe siliniyor, gözlerime rast gelmemek için gözlerini kaldıramıyor, yalnız bulunmamak için dikkat ediyor. Ne için? Güzin ile Nevin, Aliye ile Sami'ye benim için teklifsiz birer arkadaş iken, bu kız neden her vakit uzak durmak istiyor? Ne garip fikir. 6 Temmuz. Bugün gece bir sandal seyranı yapmak fikri geldi. Öyle zannettim ki Meliha birden sarardı. Sami'ye, hep fikirler ondan doğar değil mi? Sualiyle rey toplarken Meliha cevap vermemek için işitmemezliğe geldi. Ben doğrudan doğruya ona hitap ettim. Fakat gariptir, biraz sıkıntı ile, Meliha Hanım cevap vermiyorsunuz. Ben mi? Bunun öyle bir söyleniş vardı ki, benim ne lüzumum var, sizi sıkmaktan başka bir şeye yarar mıyım? Demek istiyor gibiydi. Evet, siz cevap vermediniz, dedim. O hafif bir tebessümle iktifa etmek istedi. Ben ısrar ettim. Dedim ki, siz bizden böyle uzak durmak istedikçe bilseniz ne kadar üzülüyorum. O gene tebessümle bana baktı. Yalan söylüyorsun demek istiyordu. Halbuki ben, evet ben hissediyordum ki bu dakikada her vakitkinden ziyade ciddi ve samimiydim. Gece sandal tasavvuru fiile konuncaya kadar onun hala anlaşılamayan muvafakat veya muhalefeti zihnimi meşgul etti. Yemekten sonra ayın çıkmasına intizar ile geçen zamanı aklıma gelen bir şeyin Meliha'ya ifade tarzını düşünmekle geçirdim. Güzin ile Nevin acelelerinden rıhtımda parmaklık kapının yanındaki sedirde bekliyorlar, Aliye ile Sami'ye balkondan eğilerek onlarla görüşüyorlardı. Meliha henüz karar vermemiş gibi başına tülünü örtmemiş, sakitane dolaşıyordu. Bir aralık aşağıdan Güzin'in sesi işitildi. Ben artık beklemekten sıkıldım. Karanlıkta daha iyi değil mi? Aliye ile Sami'nin sesleri yukarıdan cevap verirken ben yavaşça kalbimde ufak bir ihtizaz ile şimdi bunları yazarken kendime şaşıyorum. Meliha'ya yaklaştım ve dedim ki Udunuzu da beraber almaya müsaade eder misiniz? Ud, biçare mütevazı alet, o geceden beri unutulmuştu. Onun benim hatırıma gelişine hayret ediyor göründü. Ud mu? Aman, ona nasıl tahammül edeceksiniz? Bir şey söyleyemedim. Bunalıyordum. Suhane yalnız gidip piyanonun üstünde udunu almakla cevap verdim. Şimdi kahkahalarla sandal doluyordu. Onlar sahil dalgalarının içinde ufak ufak salıntılarla yükselip alçalan sandala atladıkça bir saniye için muvazenetlerini kaybediyorlar, ufak korkulu sayhacıklarda bağırıyorlardı. Balkondan amcamla yengem bizi seyrediyorlar. Yengem, çılgınlık lazım değil, çok açılmayacaksınız diyor. Amcam, Nevin sonra küçücük kulaklarını koparırım tehdidiyle yengemin cümlesine bir ilave yapıyordu. Onlar cevap bile vermiyorlardı. Nevin ile Güzin kürek çekeceklerdi. Ali'ye dümeni oturacaktı. Meliha ile Sami'ye karşı karşıya oturuyorlar. Nevin arkadan ablasının omuzundan başını uzatarak bana ''Siz de oraya'' diyor. Sonra balkona bağırıyordu. ''Anne, bize bir seccade göndersenize.'' Ben rıhtımda bekliyordum. Balkondan atılan seccade katlandı, katlandı, oraya, ortaya kondu. Haydi, dediler. Elimde udu kaldırarak atladım. O vakit hep hayretle bağırdılar. Aa, Meliha'nın udu da geliyor. Sonra bir sükut. Buna bir mütalaa ilave olunmadı. Bir müddet hepsi sükut ettiler. Sandal, Nevin ile Güzin'in ince kollarının ucunda muttarit darbeleri suları okşayan küreklerle yavaşça süzüldü. Biz uzaklaştıkça sahil bir karartı içinde kalıyor, ötede beride evvela kırmızı, sonra yavaş yavaş sarı ziyalar titreyerek aşağıya yukarıya sallanıyordu. Ben dedim ki, artık çekmeyiniz. Onlar şimdi küreklerin uçlarını yavaşça tahrik ediyorlardı. Bu karanlıkta sahillerin esrarı arasından birbirine titrek bir nazarla bakışan ziyaları içinde koyu siyah dalgalarıyla kaynaşan denizin üstünde gizli bir korku ile hepsi susuyorlardı. Sonra Sami'ye işte dedi. Şimdi ay ta uzaktan yükseliyordu. Ben udu kesesinden çıkarıyordum. Nevin kürek çekmek hevesini henüz doyuramayarak böyle duracak mıyız diyordu. Udu Meliha'nın eline verdim. Bu denizin üstünde, şu yükselen aya karşı, bu hazin aletin ıstırabı ile, işte şu bir sandal dolusu şiirin ortasında düşünmek istedim. Meliha, o da şimdi kendisini bu sandal gibi, kim bilir, hazin kalbini nasıl garip mecralar takip eden sularına terk etmiş görünüyordu. Ud elinde bir figan aleti kesildi. Yavaş yavaş, karanlıklara boğulmak isteyen, şuradan muhteris şehıklarla koptuktan sonra hemen bu siyah suların derinliklerine gömülmek için örtülen ininler, böyle katre katre yeni doğan ayın altın nazarı altında gözyaşları gibi akıp gidiyordu. Ve biz şimdiki beyaz bulut arasından saklanacak gibi duran ayın akan ziyası ile bu küreklerin ucu dokundukça parıldayan suların üstünde uyutucu bir salıntıyla akıp gidiyorduk. Hep düşünüyorduk. Ben Güzin ile Nevin'in karşımda kırmızı ve kumral haleler içinde gecenin siyah zemininde müphemiyetle irtisam eden beyazlıklarını fark ederek arkamda Aliye'nin hülya havası içine gömülerek bir yanında suların gölgelerine bakan Sami'nin yandan ve arkadan küçük başını görerek bir yanımda Buğdun figani ile ruhum titreyerek düşünüyordum. Düşünüyordum ki böyle ebedi bir hayal ve şiir içinde böyle müphemliğinden latif bir eza müteşir uyuşukluk ortasında, renk renk saçlarla gözler karşısında, bitmez tükenmez bir rüyada ummanlara doğru akıp gideyim. Düşündüm ki bu ummanların dakika dakika münkeşif ve mütevali fecr ve şafakları, bedr ve hilalleri, bazen bir kasri kuzah üstünde oyalı bulutları, bazen siyah bir satıh üstünde münevver ve mütebessim gözleri olsun. Ve ben bunların içinde daima şiir ve sevda ile mest, emel ve hayal ile dolu bu sonsuz umman üstünde sonsuz bir ömür ile sallanarak, uyuyarak gideyim. Sonra bütün bu hayatın üstüne, udunun figanlarından hüzünler saçacak bir melal perisi olsun ki, kalbimi sıksın, sıksın, vahşi bir elle koparmak istesin. Çıldırıyor muyum? Bu satırları yazarken melal perisinin sarı çehresinden iki katrı yaşı yavaş yavaş yuvarlanıyor görüyorum. Mümkün değil. Düşündüğümü yazmak için kuvvet bulamıyorum. Nasıl yanlış bir şeyin hissiyat galatı içindeydim. Demek onlar hep yalan. 8 Temmuz. Bu sabah onu her vakitten sarı, her vakitten zayıf gördüm. Bugün artık kuvvetinin fevkinde bir azm ile kalktığı anlaşılıyordu. Lakin o hasta, bunu benden başka kimse görmüyor mu? Onunla yalnız bulunmaya mukavemet edilemez bir ihtiyacım var. Ona maneviyetinin sırrını sormak istiyorum. 5 dakikalık bir yalnızlık içinde zannediyorum ki bu muammanın hafyasını izah edeceğim. 13 Temmuz. Evet, bu böyle. Böyle karar vermek, bu hakikati itiraf etmek lazım geliyor. Şimdi onların neşelerinden bizar oluyorum. Onlardan kaçmak, bu çılgınları görmemek istiyordum. Yalnız onu hazin ve meyus görmek ve onun siyah gözleriyle sarı simasının altında ağlamak, bu kağıtları bir daha yazmayacağım. 15 Temmuz. Hayır, yazıyorum. Yenilemez bir ihtiyacın şevkiyle bunları avdet ediyorum. Dün akşam sofrada yoktu. Yine Meliha rahatsızmış deniyordu ve hepsi bunu bir süs addederek gülüyorlardı. Bugün hepsini tahkir etmek istedim. O rahatsız, evet rahatsızdı. Ya ben, aman ya Rabbi, ya ben ne kadar rahatsızım. 16 Temmuz. Karar vermekten beni men eden şey nedir? Madem ki bu böyledir, böyle olmak lazım gelir. Zavallı Meliha, ismi bile merhamet edilerek bahşolunmuş bir tesliyet gibi duran kızcağız. Bu demek oluyordu ki güzel değil, hiç güzel değil. Fakat Meliha, bu ne kadar doğru. İlk önce çirkin zan olunan ve belki çirkinliğinde saklanmış bir güzellik bulunan, mevzun bu simadan nasıl bir melahat sihri intişar ederek bir melal havası içinde insan sarıyor. Siyah gözlerinde sizden merhamet dilenir, güzel olmamasının affını bekler korku ile titreyen bir bakış var. Simasında solgun hafif sarı bir renk var ki eğer bu çehreyi hayatta fazla buluyorsanız nazarınızdan silinmek için bir işarete muntazır gibidir. Sonra buna bir yürüyüş ilave ediniz ki basamaktan muhteriz, sanki akıyor. Bir ses veriniz ki söz söylemeye mecbur oldukça saklanmak, kendisini işitmekten şaşırıyormuşçasına sanki mevcut olmamak istesin. Ah, bu vücut bana nasıl asude bir hayat verecek, beni nasıl bir sakin saadet ile yaşatacak. Bana ne keskin dişlerinin arasından sivri dilinin ucu gülümseyen güzin, ne yanaklarından bir ateşin alevleri püskürmeye müheyya duran nevin, ne o sarı saçlarının altın tacıyla semavi bir mahluk gibi arzın üstünde uçuyor zannolunan Ali'ye, ne de garip gözlerin içinde acip yeşillikleri insan ürküten Sami'ye lazım. Ben hayatımı bir şefkat ve rikkat içinde tatlı ve acı bir hülya ile uyutacak olan bu hazin simaya muhtacım. Evet, böyle olacak. Onların hiçbirini değil, yalnız bunu seviyorum ve hayatımı ona vereceğim. Onlar nasıl müthiş bir kahkaha ile buna gülecekler. Dudaklarının bütün istihfaf manası ile Meliha, Meliha'yı sevmiş diyecekler. 17 Temmuz. Sabahları o herkesten evvel kalkıyor. Bir gün onu ellerinden tutup itiraf edeceğim. Evet, büyük bir darbe vurmak lazım geliyor. 20 Temmuz. Son sahife. Burada geçecek olan son gecenin son sahifesi. Zavallı aşk defteri. Bu sabah kalktığım zaman penceremin altında bir ayak sesi işittim. Bir his bana haber verdi ki odur. Pancuru yavaş yavaş kaldırarak baktım. O idi. Yavaş yavaş o yeşil yola doğru ilerliyordu. Bu dakikada kalbim nasıl çarpıyordu. Bugün muvaffak olamazsam, benim için artık her şeyin bitmiş olduğuna hüküm vermek, buradan bir hafta sonra bir boş hatıra ile ayrılmak icap ediyordu. İşte o büyük darbeyi bu sabah vuracaktım. Mümkün mertebe giyindim, yavaşça merdivenlerden indim. Bahçeye çıktım. Artık yeşil yola girmiştim. Kendi kendime ne olursa olsun diyordum. O yolun sonuna yaklaşmıştı. Çabuk yürümek, köşkün pencerelerinden görülemeyecek bir noktada onunla buluşmak için acele etmek lazım geliyordu. O döndüğü zaman beni gördü ve bir müddet hareket edemeyerek devam etmedi. Ufak bir tereddütten sonra bana doğru ilerledi. Ben şimdi daha çabuk yürüyordum. Ta karşısına gelince durdum. Lakırdı söylemekten men eden bir heyecan ile titriyordum. O da duruyor, biraz korkuyla bana bakıyordu. Sizi takip ettim, dedim. Evet, ne için yalan söylemeliydi? Birden sapsarı oldu. Sallanıyor zannettim. Evet, sizi böyle ne vakitten beri takip etmek, size nihayet söylemek istiyordum. Zayıf göğsü iri nefeslerle yükselip iniyordu. Beni mi? Dedi. Sonra elleriyle tutunacak bir yer arıyor gibi sallandı. Bana mı bir şey söylemek istiyordunuz? Cevap verdim. Evet, bir şey değil, birçok şey. Sizin anlamış olmanız lazım gelen şeyleri nihayet, evet, nihayet size söylemek istiyordum. Beni affediyorsunuz, değil mi? İsterseniz bana çıldırmış nazarıyla bakınız. Fakat buraya geleliden beri ne kadar ıstırap çektiğimi biliyorsunuz. Bir tebessüm eder gibi oldu. Sonra birden bu sarı çehreye umulmayan bir kırmızılık istila etti. Titrek bir sesle, "Lakin," dedi, "benimle eğleniyorsunuz. Benimle eğlenmek isteyenlere alet oluyorsunuz." Bu hatırıma gelmemişti. O zaman ellerini tuttum. Şimdi bir çocuk gibi ağlamak üzereydim. "Bir hafta sonra gideceğimi biliyorsunuz. Söyleyin, yalnız bir kelimenizle burada kalıyorum. Beni kabul ediyor musunuz? Sizi her zaman sevecek bir zevç sıfatıyla kabul ediyor musunuz?" Elleri titriyordu. Gözlerini yavaşça indirdi. Ta içinden yükselen büyük bir nefesle bu zayıf vücut kabardı. Sonra usulca gevşek bir hareketle ellerini çekerek başını meyus bir eda ile sallayarak "Yanılıyorsunuz," dedi. "Beni sevmiyorsunuz. Bana acıyorsunuz. O kadar." Ve bunu benim kabul ettiğim dakikada anlayacaksınız. O zaman ben ölürüm. Bu son söz ağzından son hayat nefesi gibi çıktı. Şimdi kaçmak, daha ziyade işitmemek istiyordu. Yavaşça yürümeye başlamıştı. Ben yanında, "Niçin gidiyorsunuz? Siz yanılıyorsunuz. Siz beni öldürüyorsunuz," diyordum. O yürümekte devam ederek acı bir tebessümle gülüyordu. Sonra eliyle istirham ederek, "Rica ederim, beni bırakınız, düşeceğim," dedi. Bu doğruydu. Vücudunu sarsan bir titremeyle düşecek zannolunuyordu. Bugün artık yalıya giremiyordum. Bugün, bu yolun loşluğunda, zulmetinden çektiğim ızdırap. Öğle yemeğine geldiğim zaman hepsi birden, "Neredeydiniz?" dediler. Samiye, "Ne kadar sararmışsınız," diyordu. Meliha'nın yeri boştu. Akşam bu yer gene boş kaldı. Meliha rahatsızmış deniyor ve sonra herkesin yüzü bir şey yok hükmünü veriyordu. Artık bunlara düşman idim. Onu görmeye şiddet bir ihtiyacım vardı. Bir kere daha görsem istirham nazarıyla muvaffakiyetini kazanacağımı zannediyordum. Bu gece hep oturuyorduk. Fakat ben onlardan ne kadar uzaktım. Bir aralık, herkes odasına çekilmek üzereyken yengem Meliha'nın odasından çıktı. "Meliha ateş içinde," dedi. Kimse dikkat etmemiş gibiydi. Ben ayağa kalkarak dedim ki, "Müsaade eder misiniz, kendisini görebilir miyim?" Yengem, "Elbette," dedi ve titreyerek girdim. Meliha yatağının içindeydi. Mumun zayıf ziyasıyla ilk önce girenin ben olduğumu fark etmedi. Sonra ben yaklaşınca anladı. Doğrulmak istedi. Bir eli yatağından sarkıyordu. Bu eli tuttum. "Hayır, öyle durunuz. Neniz var?" dedim. Önce başını sallayarak hiç dedi. Sonra birden dirseğinin üzerinde doğruldu. Siyah saçlarından ayrılmış bir küme zayıf gerdanını örtüyordu. Gözlerini, o şimdi humma ateşiyle yanan gözlerini gözlerime dikti. Kimseye işittirmekten çekinerek yavaş yavaş ve ateşle yanmış kuru bir sesle ''Yarın buradan gidiniz, bir hafta sonra gitmeyecek miydiniz? Yarın gidiniz.'' dedi. ''Lakin niçin ısrar ediyorsunuz? Neden muvafakat etmiyorsunuz?'' diyordum. O şimdi haşeri bir kız gibi başını şiddetle sallayarak, beni işitmek istemeyerek, ''Hayır, bana yemin ediniz ki yarın gideceksiniz, yemin ediniz, yemin ediniz.'' diyordu. Sonra ilave etti. ''Sizi onların arasında bildikçe ve ben böyle hasta oldukça ölüyorum.'' Ben coşmak üzereydim. Cevap veremiyordum. Artık bu kızı öldüren şeyi anlıyordum ve arıyordum. Muhalefet mümkün değildi. Madem ki öyle istiyorsunuz, size itaat etmek için temin ederim ki yarın gideceğim, dedim. Yüzünde bir inşirah handesi, bir güneş uyandı. Teşekkür ederim, dedi ve yavaşça iki elleriyle başımı çekerek bana bir buse ile bütün ruhumu vermek istiyordu. Sonra birden geri çekildi ve söylemeyerek başını yastığa salıvererek eliyle işaret etti. Gidiniz, diyebildi. İşte yarın onu böyle hasta, ötekileri öyle şen ve bahtiyar bırakarak buradan bir daha avdet etmemek üzere gideceğim. Lakin aman ya Rabbi, kalbimde ne derin bir yara ile.